Ayrım 33.
Babe istedi diye girdim. Kahvede oğullarım üniversite mezunu diye övünecek. Ne var bunda? Neden övünmesin? Ve Rodoplu patlıyor. Neyiniz var sizin? Bu ne biçim bir kendini yenilgiye uğratmak tavrı? İlle de toplumun açığına mı düşeceksin? Biz devam edelim. Memduh amcanın topraklarını kaybetmesinin hikayesi 1. Dünya Savaşı'na kadar gidiyordu. Dedesi Şems vardı. Bu köylerin etrafında 30 kadar da dost köy vardı ki, o köylerde asırlardan beri onların ailesinin himayesine giren köylerdi. Benim dedemin himayesi altındaki bu köylerde hiçbir kimse, hatta hükümetin, memur ve askerleri bile zulüm ve haksızlık edemezlerdi. Bu geniş topraklar dahilinde hırsızlık olmazdı. Eşkıyalar bu hudut içinde eşkıyalık etmeyi akıllarına bile getirmezlerdi. Etraftaki pek çok mühim kimseler, büyük küçük, çok küçük, çok veya az mühim, bütün davaların hallinde Şemsettin Bey'in hükmüne müracaat ederler ve ihtilafların kaldırılmasını onun adaletinden rica ederlerdi. Tabii bu davaların içinde pek mühimleri vardı. Kan davaları, ırz ve namus davaları, tarla, köy ve veraset davaları. Bu davalar insani ve adil olarak halledilirdi. Hiçbir ücret, hiçbir hediye, hiçbir rüşvet kabul edilmezdi. Şemsettin Bey, Kasr-ı Kasım denilen bu sarayda 25 yıl adaletle, cesaretle hüküm etti. Şemsettin Bey'in 7 oğlu vardı. Bunların 4'ü İstanbul'da Mektebi Sultani'de tahsil görmüştü. Memduh amcanın, Hevi Kürt Talebe Cemiyeti'ne kaydoldular demesine bakılırsa, Kürtçülük akımlarıyla orada tanışmış olmalılar. 1914'te Dünya Harbi patlayınca bunların hepsini de ihtiyat sabiti yaptılar. Çok sürmeden Çanakkale harpleri başladı. Şemsettin amcanın kıtası Çanakkale'de savaştı. Sonra Kafkas cephesine sevk edildi. Öteki iki amcam da orada harp ediyorlardı. Amcalarımdan ikisi Hasankale'de şehit düştü. Babam Muş'taydı, o orada yaralandı. Diyarbakır'a hastaneye geldi. Dedem babamı ziyarete gittiğinde o zaman 2. Ordu kumandanı olan Mustafa Kemal Paşa ile tanışmış. Mustafa Kemal Paşa, oğlunu bana ver diye rica etmiş dedeme. Babam nekahat devresini geçiriyormuş. Bir ay sürmeden Mustafa Kemal babamı maiyetine almış. Şifre zabiti olmuş, yaver olmuş. Sonra da karargah kumandan muavinliğine tayin edilmiş. Filistin cephesine gönderilmiş ama kıtasına iltihak ettiğinde bakmış ki taburu mahvolmuştur. Ordu ricat ediyordur. O da kimseye görünmeden memleketin yolunu tutmuş. Memduh amcanın ailesinin bu noktada parçalandığı anlaşılıyor. Şöyle ki, Şiran'ın dedesi memleketine döndüğünde halen hayatta kalan kardeşlerinin Memduh amcanın demesiyle büyük fırsattan istifade ederek mazlum Kürt milletini zulümden, esaretten kurtarmak için çalışmanın farz olduğu yolunda telkinleriyle karşılaşmış. Babaları da bu yolda yardımcı olacağına söz vermiş. Bunun üzerine hep birlikte Diyarbakır'a geçip Ekrem Cemil Paşazade, Ekrem Bey'in başkanlığındaki Kürdistan Cemiyeti'ne iltihak etmişler. Bir dergi çıkarmaya başlamışlar. Lice, Nusaybin, Savur, Farkin şubelerini açmışlar. İstanbul'daki Kürdistan Cemiyeti ile bağlantı kurmuşlar. İhtiyarı genci hep el ele vererek gayret sarf etmişler. Kasabalara, köylülere mürşitler, vaizler göndermişler. Mektuplarla, neşriyatla her tarafı tenevvura gayret etmişler. Kürtçe mevlütler okutmuşlar. Şairlerimiz nesideler, dengbejlerimiz sıtranlar terennüm etmişler. Hatta bir kısım mütereddit ve korkak şehirlilerimizin maneviyatını uyandırmak ve yükseltmek için milli kıyafetleriyle gezmişler. Ama Kürt cahildi. %90'ı ümmi idi biliyor musun? Müftümüz İbrahim Efendi cahil, ahlaksız, haris, menfaatperestti. Mülkiye-i Şahane'den mezun bir oğlu vardı. Yakın akrabaları pirinççiler vardı. Bunların tümü İttihatçıymış. Ermeni katliamından çok zengin olmuşlardı. Nakibul Eşref Bekir Sıtkı Bey hilekar ikiyüzlüydü. Yüzlerce alim kılığında mellah. Dalkavuk, yazanın notu. Kıyafetsiz, hırsız şeyhler, melunlar, hainler vardı. Bütün tefessüh etmiş bu zümre, alttan alta hıyanet ediyordu. Derken hiç akla hayale gelmeyen bir rakip daha çıkmış. Bu noktada mahcup mahcup gülümsemişti Memduh amca. Kurnaz, dessas, hain, zal. İran'ın ünlü kuvvet ve pehlivanlık sembolü Rüstem'in babasının adı, yazanın notu. Bir rakip derdi, rahmetli babam Mustafa Kemal için. Babam bakmış eski komutanı Sultan Vahdettin'i kafese koymuş. Askeri müfettişlik namıyla bir vazife kopartmış. 70 bin altın lira dercep etmiş. Gizlice Erzurum'a varmış. Erzurum'da Cibran aşireti Miralay Halit Bey de dahil olmak üzere bütün Kürtleri kolaycacık yanına çekmiş. Haydaran aşireti reisi Hacı Mustafa Bey'in kardeşi Nuh Bey, Silvan Beylerinden Sadık Bey hep onun tarafına geçmişler. Babama da yanıma gel diye mektuplar yollamış ama babam bu defa gitmemiş. Bundan sonra Mustafa Kemal'in planı değişmiş. Benim dedemin kendisinden 20 sene daha ihtiyar bir kız kardeşi vardı, bilir misin? Mustafa Bey, bu amcamız ömrünün son yıllarında sofu olmuş. Mustafa Kemal bu amcayla bağlantı yapmış. Ellerinizden öperim tazimiyle mektuplar yazmış. Rahmetli babam derdi ki, Selanikli Mustafa, Diyarbakırlı Mustafa'yı kolayca kandırdı. Ne yapmış etmişlerse olmamış. Amcam öyle iman etmiş ki, Mustafa Kemal Allah tarafından gönderilmiş hakiki Mehdi'dir. İslam'ı halifeyi, İslam'ın hamisi olan Saltanat-ı Osmaniye'yi, İstanbul'u kafirlerden, ecnebilerden halas edecek ve Kürt kardeşlerine de bütün haklarını iade edecekti. Amcamızın iltifatı o zamanlar pek büyük meseleymiş. Ne kadar nüfti, nakip, şey, muallim varsa Mustafa amcanın etrafına toplanmış. Eşraf da gelmiş. Camilerde Mustafa Kemal'in muvaffakiyetine dualar okunmaya başlanmış. Babam bakmış, etrafında Şal ve Şafik'le dolaşan arkadaşları birer birer kaybolmuş. Mürettipler işlerini bırakıp kaçmışlar. Gazete neşredilmez olmuş. Babam da bırakmış. Halep üzerinden İstanbul'a dönüp tahsilini bitirmeye niyetlenmiş. Halep'te Kürt ve İngilizlerden mürekkep bir heyete rast gelmiş. Kürtlerin arasında Bedir Kani, Celadet ve Kamran Beyler de varmış. İngiliz heyetinin reisi de babamın daha önceden tanıdığı Major Noel imiş. Bu Major Noel'in elinde Sultan Vahdettin'in fermanı varmış. Biliyor musun, bu ferman mucibince Kürdistan'daki Kürt ve Ermeni nüfusunu sayacaklarmış. Babam İstanbul'a gitmekten vazgeçmiş, onlara katılmış. Antep yoluyla Malatya'ya dönmüş. Ama Mustafa Kemal'in adamları peşlerini bırakmamışlar. Önce Elaziz'e, oradan Urfa'ya, oradan da gerisin geri Halep'e kaçmışlar. Ver elini İstanbul. Babam bu defa da İstanbul Kürt cemiyetine katılmış. İstanbul İngiliz işgali altında olduğundan daha emniyetliymiş. Babam ve arkadaşları Sevr Muahedesi'nde Kürdistan'ın istiklal hakkını tasdik ettirmek için çok çalışmışlar. Süleymaniyeli Şeref Paşa'yı Kürt murahhası olarak tayin ettirmişler. Ermenilerle dostluk tesis etmişler. Onların murahhası Boğuz Nubar Paşa ile ittifak etmişler. Kürdistan cemiyetine Kürt'ün güneşli ve üç renkli bayrağını keşide etmeye muvaffak olmuşlar. Lakin Mustafa Kemal'in marifetiyle Erzurum'dan Maraş'a kadar Kürdistan'ın her tarafından telgraflar Paris'e gazetelere yağmaya başlamış. Kürt-Türk kardeştirler. Bu milli mücadele Kürt-Türk ortak mücadelesidir. Kürtler her türlü haklarını alacaklardır. Bu telgraflar asaplarını çok bozmuş, biliyor musun? Cemiyet Kürtlere doğru yolu göstersin diye Kürdistan'a adamlarını göndermeye karar vermiş. Bu adamlardan birisi de babammış. Ama Karadeniz yolları hep Mustafa Kemal'in elindeymiş. Babam Kürdistan'a Antalya tarikiyle gitmeye karar vermiş. Çünkü Antalya İtalyanların elindeymiş. Lakin o Antalya'ya varıncaya kadar İtalyanlar Mustafa Kemal'le uyuşmuşlar. Antalya'yı ona teslim etmişler. Babam palalı, bıçaklı, baldırı çıplak efelerin eline düşmüş. Bu insan kanına susamış efelerin elinden kurtulmak kimseye kolay nasip olmaz. Ben bir hüsnü talih eseri olarak bu canilerden yakayı sıyırdım derdi. Bakmış olmuyor, bu defa da Kahire, Bağdat, Basra, Musul yoluyla denemiş. 17 gün yürümüş. Diyarbakır'a varmış. Bir de ne görsün, kapanan Kürdistan Cemiyeti'nin yerine Diyarbakır Müdafaa-i Milliye Cemiyeti tesis edilmiş. Başına da amcası geçmiş. Diyarbakır halkının %90'ı da onların etrafında. Babam aylarca dolanmış ama kimseye laf geçirememiş. Sonunda Heverkan aşiretinin reisi Abdülkerim Ağa babamı ihbar etmiş. Mustafa Kemal'in adamları babamı zincire vurmuş. Beygir sırtında Ankara'ya getirmişler. İstiklal Mahkemesi'nde yargılanmış, beraat etmiş. Mustafa Kemal de salınıvermesi için emir vermiş. Babam memlekete çiftinin çubuğunun başına dönmüş, evlenmiş. Benim doğduğum yıl Lozan Muahedesi imzalanmış. İngiliz emperyalist devleti Kürt'ü esir pazarında satar gibi Mustafa Kemal ve Bağdat Kralı Faysal'a satmış. Bunun üzerine Cibranlı Halit Bey gibilerin akılları başlarına gelmiş. Vakitsiz, parasız, silahsız, cephanesiz, hazırlıksız oldukları halde ihtilal çıkarmışlar. Babamın bu ihtilalden haberi bile yokmuş. Karışmamış ama Diyarbakır Muharebesi sırasında onu da götürmüşler. Ben 2 yaşındaymışım. Babama 10 yıl vermişler. Dedemi, amcalarımı, bütün ailemizi Anadolu'nun dört bir yanına sürmüşler. Amcalarım bir müddet sonra Suriye'ye hicret etmişler. Ben 10 yaşıma kadar Suriye'de kaldım. Sonra babam hapisten çıktı. İstanbul'dayken bir miktar altın parası varmış, Osmanlı Bankası'ndaymış. Onu aldı, Kerlik'in 15 kilometre güneyinde bir arazi aldı. Anamı getirtti. Orada oturduk, kaldık. Biz sürgünde okuyamadık. Bari çocuklarımız okusun dedik. Şiran'la Suat'ı Haydarpaşa Lisesi'ne yatılı gönderdim. Ama onlar istemediler, geri döndüler. Memduh amcanın kardeşleriyle paylaştığı arazideki payı yetersiz olmuş olmalı. 1/3 verdiğinde bayram yapıldığına göre adam akıllı kıraçtı da. Yine de ağalığı sürdürmekle kalmamış, siyasete de girmişti. 2 dönem üst üste belediye başkanlığı yaptı. Yaralanmasaydı daha da yapardı. Ekip biçme faaliyetine ek olarak ticaretle de giyim uğraşıyordu. Yılda 2 kez geldiği İstanbul'dan mal alırdı. İşlerinin bozulması yaralanıp hapse düşmesinden önceye dayanır. Feodal ruhu anlamalısın demiştir Rodoplu. Koyu karanlıkları oğulları ile geçer bir baba. Oğul gökte yıldız, yerde mücevher, tarlada saban, hükümette katip, kavgada silah, yaşlılıkta para, gençlikte tebaadır. Örenler sıradan insanlar da değildiler. Kendilerini Kürt ulusunun demirbaşları gibi gören bir gelenekten geliyorlardı. Gururlu ve fedakardılar. Memduh amca yoksul düşmüş bir soyludur. Galatasaray'da okuyan bir babanın, Atatürk'le aşık atan amcaların ilkokulu zar zor bitirmiş bir devamıdır. Sülalesinin vekarını elbette oğulları koruyacaktı. Çocuklarının yanında olmasına duyduğu ihtiyaçla modern zamanlar arasında parçalandı garibim. Şıran'ın atıcılıktaki becerisi, Apo'nun traktör şoförlüğündeki ustalığı hayatiydi. Ama çocuklara verilen eğitimin en rentabl yatırım olduğunun da bilincindeydi. Düşünsene, Kürt ulusu bir yana, devlete karşı savunmada olan bir ailenin birincil ihtiyacı haktan, hukuktan, yasalardan anlayan biri değil midir? Köy basan jandarma asteğmenine sadece dilde de olsa başka nasıl kafa tutabilirsin? Hayatta kalmanın birinci şartı sağlıksa, ikincisi adalet değil midir? Şıran'ın hukuk, Suat'ın tıp tahsili yapmasını istemesi anlaşılmaz mı? Bağrına taş bastı, Haydarpaşa Lisesi'ne gönderdi en büyük oğullarını. Ne ki Şıran'ın gururunu hesap edemedi. Bu yeni yeni tüylenen delikanlı, elinde kaleş, dudağında izmarit babasının fedaisiydi. Kerlik kahvesine girdiğinde insanlar ayağa kalkarlardı. Duvara sırtını verip oturduğunda fincanı önündeydi. Kağıt oynardım dedi bana, okey ve konken. Kerlik'in kötü ilkokulu zihinsel becerilerini tatmine elbette yetmeyecekti. Müthiş bir konken oyuncusu oldu. Müthiş bir konken oyuncusu ve silahşör. Her çalının ardında pusu kurmuş kahpe kurşuna dur diyebilecek bir silahşör. Bu becerinin değeri Amerika Birleşik Devletleri'nde açık kalp ameliyatı yapan profesör bilmem kiminkinden daha az değerli bir beceri değildir. Her ikisi de hayat kurtarır. Suat Kapkı isimli bir arkadaşım var. Çalacaksan yoksuldan çalacaksın derdi. Yoksul parasızlığa alışıktır. Ama parasız kalırsa zengin mahvolur. Katil olursun. Ne demek istediğini anlayıncaya kadar yıllar geçti. Ama şimdi anlıyorum. Haydarpaşa Lisesi'nin 3 numaralı tıraşı, sana bana göre temizlik iken Şiran'a zulümdü. O kalıtımsal olarak bir kraldı, anlıyor musun? Haydarpaşa Lisesi'nde adam adaylığına indirgenen bir kral. Adam olmanın ilk koşulu kurallara uymaktı. Sınıfta tahta sıraların batan sertliğinde saatlerce dimdik oturmak, elleri sıranın üstünde kenetli tutmaktı. Sağa sola kaykılmamak, öteye beriye dayanmamaktı. Kaynayan kanı süratle kayan düş gücünü zaptırapt altına almaktı. Gülücükleri bastırmak, uygunsuz tepkileri uygun olanlarından ayırmayı öğrenmek, bertaraf etmek, serpilen bedenin büyüme sancılarını denetlemek ve bütün bu işkencenin kendi iyiliğin için olduğu bilincinde Türk devletine müteşekkir olmaktı. Şiran'ın geldiği yerde iskemle yoktu ama senin çok iyi bildiğin gibi cemaat adabı vardı. Şiran oturmasını bilir, saatlerce ve hareketsiz. Öğretmen denilen kenar mahalle dilberinin yüzüne yapışıp kalan sevgisizliğinden olmasa, sukutiliği sorun çıkarmayan, itaati örnek bir öğrenci olmasına yetecek, Türkçe dersindeki başarısızlığını telafi edecekti. Olmadı. Atatürkçü, layık, öğren, öğret, halka, hakkı, gürle, coş. Öğretmenler Marşı, yazanın notu. Öğretmeniydi ya kadın, Türkiye'de daha hala dilimizi bile konuşamayan insanlar olmasına içerledi. Hem Türkçe bilmiyorsun, hem ne arıyorsun ki bu okulda sen? Gidip memleketinizde okusanıza. Şiran da öyle yaptı. Suat'la sır sırta verip bir iki türkü pataklayıp Kerlik'e döndüler. Kerlik Lisesi'nin ikinci sınıf öğretmenlikten canları yanmış, bakanlık sürgüne eğiticileri bayram yaptı. Sözümüze geldiniz mi? Türk burjuvazisinin okullarında boyunuzun ölçüsünü aldınız mı? Kerlik İpek yolundan 10 kilometre kadar içeridedir. Hür dağıtımın kamyonları kasabanın içine girmeye üşenir, en az 3 günlük gazete kolisi yolun kenarına Kerlik bayi, yani bakkal, gelsin de alsın diye bırakırlar. Gazetenin kar marjı düşüktür. Bakkal kerhen gelir, çalınmamış ya da dağılmamışsa toplar. Gazete Kur'an dışında hemen tek yazılı metindir Kerlik'te. Ders kitabıdır, ansiklopedidir, dergidir. Şunu anlamalısın, genç öğrenciler için bugün mutsuzluktur ama Bave'nin şeyhler, seyitler, dini menkıbeler dolu sohbetlerini de içselleştiremezler. Ya da Ordulu Hüseyin Kaptan, Hayber Kalesi menkıbelerini ne kadar içselleştirebilirse onlar da o kadar içselleştirebilirler. Büyük dedeleri Şemsettin, Bakkal Şükrü Efendi'den daha elle tutulur değildir. Hiçbir şey başarı kadar başarılı değildir. Memduh amca ne derse desin, yenilmiş bir dede delikanlı heyecanları yelpazeleyemez. Başarılarla taçlandırılmayan milliyetçilik topaldır. Osmanlılık gibi. Kürtlük de erdemleri muğlak bir kimlik. Savrulmuş dedelerin mirası bilincin derinliklerinden göz kırpan prangadır. Somut olan onları dışlayan metropoldür. İstanbul'dur. Kişinin zincirlerini kıran özgürleştirici metropol. Ben 8. sınıfa gelinceye kadar evde elektrik bile yoktu demişti Şiran. Güneydoğu ıssızının karanlığından daha koyu bir karanlık olabilir mi? Düşün bir. Kilometrelerce karanlığa, her adımda daha da kararan bir karanlığa mahkum olduğunu düşün. Gözünü açsan da kapasan da aynı karanlık, kör karanlık. Uyku gibi bir karanlık. ve bu karanlıktan her an parlayabilecek bir namlu, kusabilecek bir kaleş. 5. Şehir. Las Vegas'ın etkisini biliyorum ben. Gölgesi bile olmayan ışıkların, neonların geceyi nasıl yırttığını biliyorum. Işık insanı güvenli kılıyor. Korkutan göremediğin. Nezan'ın kitabının kapağındaki yapayalnız peşmerge nostaljisi, kentlilerin yanlışlığı. Şiran elbette ışığı, kalabalıkları, kahkahaları, çıngır çıngır bağıran radyoları, ıssızda yalnız köpeklerin ulumalarına, insanın elini koluna bağlayan karanlığa, hasret ve hasetle tercih edecekti. Gazete Kur'an dışında hemen tek yazılı metindir kerlikte. Ders kitabıdır, ansiklopedidir, dergidir demişti Günay. Haber aracı değil, dünyayı yerli yerine oturtan, açıklayan, yorumlayan, yol gösteren bir mürşitti gazete. Mazı Dağı'ndaki mercimekleri yakan kuraklıktan, karakol kumandanının hayvanlığına, gerdek gecesi kendisine asan 12 yaşındaki gelinden, Haydarpaşa Lisesi'nin hainliğine kadar tüm müsibetlerin nedenlerini açıklamakla kalmayıp kurtuluş yolunu gösteren gazete. Kısa, basit, anlaşılır cümleler acılarının nedenlerini o zamana kadar hayal edemedikleri bir berraklıkla sıraladılar. Çarpık kapitalizm, sömürü düzeni, burjuva milliyetçiliği, şövenizm, feodalizm, din afyonkeşliği, militarizm, faşizm. Şiran insanın, Allah'ın kulu, Bave'nin eli ayağı, Dede Şemsettin'i dirildiği yeni beden filan değil, solcu olduğunu keşfetti. Çetin Altan'ın Solcu Olmayan İnsan Değildir yazısını okuduğumda 16 yaşındaydım. Kahvede çay içiyordum. Yeni bir insan görüşü, yeni bir yaşam haritasının, yeni bir dinin müjdeleyicisidir. Ancak din fizik ötesi telmihlerinden dolayı yakışıksız bir kelimedir. Bu nedenle olacak, dünya görüşü dendi, yeni bir dünya görüşü. Fıkra yazarları bu yeni dünya görüşünün ahir zaman peygamberleriydiler. Doğruları mutlak mutlak doğrularını korumakta, müritleri Engizisyon papazları kadar titizdiler. İstanbul huşu içinde yaklaşılan gizemli bir ihtişam olmaktan çıktı. Adi komploların büyüttüğü pis bir dükalığa dönüştü. Yeniköy yalılarının, şadırvanların ince süslemeleri korunması gereken sanat eserleri değil, emekçilerin kanlı gözyaşlarının yıkılası fosilleriydiler. Edebiyatından müziğine kadar militarizmin simgesi Osmanlı'ya ait her şey, utanç verici bir geçmişin simgeleri olarak algılandı. Metropol düzeni, faşist devletin kendisini korumak için aldığı önlemler manzumesinden olduğundan yıkılasıydı. Örenlerin kendi geçmişleri de nasibini aldı bu yeni dünya görüşünden. Dedelerinin Çanakkale'den Kafkaslara kadar yayılmış kemikleri ancak yok yoluna gitmiş Niyazi cenazeleri kadar saygı gördüler. İstiklal Savaşı'nın Kürt kahramanlarının heykelleri dikilmeli. Burada Hasankale Muharebesi'nin kahramanı Asteğmen Kürt Cemal yatıyor diye levhalar konmalı dediydim. Bir gün, hayatımızı borçluyuz bu insanlara. Şiran'ın bakışını görmeliydin. Sonra anladım. Şefik Hüsnü'ye gösterilen Hüsnü Kabul'ün yanında Kürdistan Cemiyeti'nin Şemsettin'inin esamesi okunamazdı. Şiran Kürtlüğünün ağoğulluğunun zincirlerini attı. Paris Sulh Konferansı'na çekilen telgrafları anımsatan bir ironiyle Türklerle kardeş oldu yeniden. Bundan böyle Kürt ya da Türk egemen sınıflarına karşı Türk sosyalistleri ile omuz omuza çalışacak, kendi ulusunun meselesini de işçi sınıfı sosyalist devrim mücadelesinin gerekleri açısından bakacaktı. Liseyi bitirdi. İstanbul'da okuma kararı aldı. Bir yıl sonra da Suat izledi. Sevgili Memduh amca oğullarının devletin girdisini çıktısını öğrenip hayatını kolaylaştıracaklarını, itibarına itibar katacaklarını bekliyor olmalıydı. Ellerinden kayıp gittiklerini, ağalıklarını, Kürtlüklerini hatta Müslümanlıklarını aşmaya çalıştıklarını fark etmiş olmalı.